Ayrım 10. Motosiklet Günlükleri Ernesto Che Guevara. Sayfa 129. Kuzeye yolculuğa devam. Hastanede birkaç gün kaldıktan sonra en nihayet kendimi bir parça daha iyi hissetmeye başlayınca tekrar sivil muhafızlardaki dostlarımızın hayırseverliğine başvurduk. Orada bizi her zaman olduğu gibi son derece iyi niyetli bir şekilde karşıladılar. O kadar az paramız vardı ki herhangi bir yerde yemek yemeye bile cesaret edemiyorduk. Ama Lima'ya varana kadar bir iş bulup zaman kaybetmeyi de istemiyorduk. Çünkü orada daha iyi şartlarda para kazanabilme şansımız vardı. Kaldı ki gezimizi yarıda bırakıp geri dönmeyi aklımıza bile getirmediğimize göre yolculuğumuza devam etmek için mutlaka para kazanmamız gerekiyordu. İlk gece pek fena geçmedi. Çünkü yardımsever bir adam olan karakolun yetkili subayı bizi yemeğe davet etti ve bu sayede karnımızı doyurabildik. Fakat ertesi 2 gün boyunca artık can yoldaşımız haline gelen açlık ve sıkıntıyla baş başa kaldık. Ayrıca karakoldan da fazla uzaklaşamıyorduk çünkü kamyon şoförleri yolculuklarına devam etmeden önce karakola uğrayıp orada belgelerini kontrol ettirmek zorundaydılar. Andahuaylas'ta geçirdiğimiz 5. günün sonunda nihayet Ayacucho'ya giden bir kamyonet bulduk. Aslında zamanı da gelmişti çünkü Alberto nöbetçilerden birinin hapishanedeki kocasına yemek getiren bir yerli kadına hakaret ettiğini görünce çok sinirlenmiş ve küçük çaplı bir dalaşmaya neden olmuştu. Alberto'nun tepkisi, yerlileri eşya olarak gören, hayatta kalıp varlıklarını güç bela sürdürmelerine göz yummaktan fazlasını yapmayan insanlara çok tuhaf gelmiş olmalıydı ki, o andan sonra pek bize iyi davranmamaya başladılar. Akşam karanlığı çökünce kasabayı terk edip koşulların bize günlerce esir edeceği bir yolculuğa başladık. Kamyon, Andahuaylas'a kuzeyden ulaşmayı zorlaştıran dağları tırmanmak zorundaydı. Isı her geçen dakika biraz daha düşüyordu. Üstüne üstlük dünyanın bu bölgesine özgü şiddetli yağmur fırtınalarından birine yakalanıp iliklerimize kadar sırılsıklam ıslandık. Lima'ya 10 tane boğa taşıyan bir kamyonun arkasına kasılmış durumdaydık ve yağmurdan korunmamıza hiçbir şekilde imkan yoktu. Şoförün muavinliğini yapan yerliyle birlikte boğalara göz kulak olmamız gerekiyordu. Anlaşmamız böyleydi. O geceyi Quincheros adlı bir köyde geçirdik. O kadar üşümüş bir haldeydik ki 5 paralık paryalar olduğumuzu bir an için unutup bir hana giderek sade bir yemek yedik ve ikimiz için tek kişilik bir yatak istedik. Hancıya gözyaşları içinde acıklı hikayeler anlatıp durduğumuzu eklemeye gerek yok herhalde. Zaten adamcağız da en sonunda dayanamadı, anlattıklarımızdan etkilenip yemeği ve yatağı bize 5 soleye bıraktı. Ertesi gün kısmen biraz daha dinçleşmiş biçimde yolculuğumuza devam ederek yerel halkın pampa dediği dar ve derin kayaklardan geçtik. Peru Sıra dağlarının tepelerinde düz platolar vardır. Ülkenin düzensiz topografisinde Amazon'un ormanlık bölgeleri hariç başka hiçbir yerde düzlüğe rastlayamazsınız. Nitekim saatler geçtikçe işimizin iyice zorlaştığını görüyorduk. Boğaların üzerinde durduğu talaş yığını giderek azalıyordu ve saatler boyunca aynı pozisyonda hareketsizce durmaktan yorulan hayvanlar kamyonun sarsılmasıyla yere yuvarlanmaya başladılar. Biz de devrilen hayvanları bütün gücümüzü harcayarak tekrar ayağa kaldırmak zorundaydık. Yoksa ezilenler diğer boğaların ayakları altında kalıp ölebilirlerdi. Bir ara Alberto hayvanlardan birinin boynuzunun bir başka boğanın gözüne girmek üzere olduğunu gördü ve o boğanın yakınında duran yerli çocuğa seslendi. Irkının ruhunu yansıtan bir tavırla omuz silken çocuk ise şöyle karşılık verdi. Ne uğraşıp durayım kardeşim, nasıl olsa tek görüp göreceği bok olacak. Alberto seslenmekten vazgeçmeyince de uğraştığı düğümün başına dönüp ipleri çekiştirmeye başladı. En sonunda Amerika tarihinde kasabanın dışındaki düzlüklerde kazanılan savaşla ünlenmiş olan Ayacucho'ya varmayı başardık. Peru'nun bütün dağ kasabalarında rastlanan sokak aydınlatmasının yetersizliği burada daha da kötü bir vaziyette görünüyordu. Elektrik lambaları geceleyin turuncu renkli, zayıf bir ışık saçıyor, kendi etrafını bile zorlukla aydınlatıyorlardı. Sanıyorum en büyük hobisi kasabaya gelen yabancı uyruklu insanlarla arkadaşlık kurmak olan bir beyefendi bizi evine davet etti. Hatta bununla kalmadı. Ertesi gün bize bir kamyonda yer ayarlama nezaketini bile gösterdi. Onun sayesinde kasabanın iftihar kaynağı olan 32 kiliseden 1-2 tanesini ziyaret etme imkanı da bulabildik. Gün doğunca yeni arkadaşımıza veda edip yeniden Lima'ya doğru yola çıktık. Peru'nun merkezinde. Yolculuğumuz genellikle hep aynı biçimde sürüp gidiyordu. Arada bir karşımıza merhametli biri çıkıp da onu fakirliğimizle acındırmayı başarırsak birkaç lokma yemek yeme fırsatını buluyorduk. Dolayısıyla bir türlü doyma duygusunu yaşayamıyorduk. Ve ileride Bir yılan olduğunu öğrenip geceyi Anko diye bir köyde geçirmek zorunda kalınca açlıktan kıvrana kıvrana sabahı zor ettik. Ertesi gün aynı kamyona atlayıp erkenden yola düştük fakat biraz ilerlemiştik ki heyelan bölgesine varıp durduk ve günü orada geçirmek zorunda kaldık. Hala çok açtık. Fakat merakla yolun ortasında yuvarlanan dev kayaları dinamitleyen işçileri izlemekten de geri kalmadık. Her işçiye karşılık en az 5 tane çok bilmiş ustabaşı vardı. Sırayla avaz avaz bağırarak zaten karıncalar gibi çalışkan diye nitelemenin pek mümkün olmadığı işçilerin aklını karıştırarak çalışmalarına daha fazla engel oluyorlardı. Açlığımızı nehirde yüzerek unutmaya çalıştığımızda da suyun buz gibi olması planımızı bozdu. İkimiz de soğuğa fazla dayanıklı insanlar olmadığımızdan yüzme macerasından çabucak vazgeçtik. Sonunda yine ağlayıp sızlayarak anlattığımız hikayeler sayesinde bir adam bize biraz mısır vermeyi kabul etti. Başka birinden de bir inek kalbi ve başka sakatatlar aldık. Bir kadın da bize tenceresini ödünç verdi ancak tam yemeğimizi pişirmeye başlamak üzereyken işçiler yolu temizlediler ve kamyonlar ilerlemeye başladı. Kadın aceleyle tenceresini geri istedi. Biz de mısırı çiğ yemek ve çiğ eti başka bir ziyafet anına saklamak zorunda kaldık. Tüm bunların üzerine sefaletimizi koyultmak istercesine bir yağmur fırtınası çıktı ve toprak yolu tehlikeli bir çamur deryası haline getirdi. Hava kararmak üzereydi. Kayaların arasından açılan geçitten ilk önce sıranın en başındaki kamyonlar geçti. Çünkü kayaların arasında sadece bir kamyonun sığabileceği kadar boşluk açılmıştı. Derken sıra bize geldi. Biz uzun bir kuyruk halinde dizilen sıranın en başlarındaydık. Fakat manevraya yardım eden traktör fazla itince en baştaki kamyonun diferansiyeli kırıldı ve hepimiz yeniden sıkışmış bir halde kaldık. En sonunda ön tarafında bir vinç olan bir cip tepeden aşağı inerek kamyonu yolun kenarına çekti de hepimiz geçmeyi başardık. Kamyon bütün gece boyunca ilerledi. Genelde olduğu gibi korunaklı vadilerden, buz gibi rüzgarın ıslak giysilerimizi kamçıladığı Peru pampalarından geçtik. Alberto ile birbirimize sokularak ısınmaya çalışıyorduk. Hem soğuktan hem de açlıktan dişlerimiz takırdıyordu. Uyuşmasın diye bacaklarımızı sırayla uzatıp geriyorduk. Artık açlığı sadece kazınan midemizde değil, iyice uyuşup halsizleşmiş durumdaki bütün bedenimizde hissediyorduk. Doğal olarak sinirlerimiz de iyice gerilmişti ve huysuzlaşmıştık. Sanki çatacak insan arıyorduk. Neyse ki şafak sökerken Huanchaya'ya vardık. Kamyonun bizi bıraktığı yerden her zamanki durağımız olan sivil muhafızlar karakoluna varmak için 15 blok yürüdük. Orada ekmek aldık, mate yaptık ve yanımızda getirdiğimiz inek kalbiyle sakatatları çıkarıp ateş yakmak üzereydik ki bir kamyon şoförü bizi Oxapampa'ya götürmeyi teklif etti. Oraya gitmek istememizin sebebi Arjantinli arkadaşlarımızdan birinin annesinin orada yaşıyor olmasıydı. Daha doğrusu biz orada yaşadığını sanıyorduk. Böylece karnımızı doyuracak, hatta belki bize birkaç sole verecek bir anne şefkatiyle karşılaşacağımız ümidiyle yola çıktık. Sonuçta Huanchayo'yu görmemize fırsat kalmadığı gibi zil çalan midelerimiz de imdat çağrısı yapmaya devam etti. Pek çok köyden geçtiğimiz yolculuğun ilk yarısı iyiydi. Ancak akşam saat 6 sularında sadece tek bir aracın geçebileceği genişlikte bir yokuştan aşağı doğru inmeye başladık. Normalde trafik her gün gidişe ya da gelişe ayrılıyormuş fakat biz geçerken anlamadığımız bir nedenden dolayı ya da bir istisna olarak kamyonlar iki yönden de geliyordu. Kamyonların daracık yolda güç bela gerçekleştirdikleri manevraları ve arka tekerleklerin kenardaki dipsiz uçurumun tam kıyısından geçişini izlemek de pek keyifli bir manzara sayılmazdı. Alberto ve ben kamyonun iki ucuna çömelerek gerekirse atlamak üzere hazır beklemeye başladık. Ama bizimle birlikte yolculuk eden yerlilerin kılı bile kıpırdamadı. Oysa korkularımız yersiz değildi. Yol boyunca uçurumun kıyısına dikilmiş haçlardan, şansı bizimkiler kadar yaver gitmemiş başka şoförlerin uçurumdan aşağı yuvarlandıkları anlaşılmaktaydı. Düşen her kamyon, arkasında yüklü insanlarla birlikte boşlukta 200 metre kadar yuvarlanmış, sonra da böyle bir düşüşten kurtulma şansını sıfıra indiren şiddetli bir akıntıya çakılmış olmalıydı. Yöre halkının anlattıklarına bakılırsa, şimdiye dek yol kenarından aşağı düşenlerin istisnasız hepsi ölmüş gitmiş, onların yaşadığı dehşeti kendi ağzıyla anlatabilecek tek bir kişi bile sağ kurtulamamıştı. Bizim şansımıza bu defa öyle bir kaza yaşanmadı. Saat 10 sularında sağ salim La Merced adını taşıyan bir köye vardık. Bu köy, dağın eteklerinde tropik bir bölgede kurulmuştu, tipik bir jungle köyüydü. Bir başka iyiliksever adam bizi evine alıp güzel bir yatak ve yemek sundu. Aslında yemek vermeye pek niyeti yoktu. Nedense son anda acıyınca herhalde bir ikramda bulunmaktan başka bir çare gelmemişti aklına. bir şeye ihtiyacımız olup olmadığını kontrol etmek için habersizce daldığı odamızda bizim açlığın pençesinden biraz olsun kurtulalım diye didiklediğimiz birkaç portakal kabuğunu ondan saklamaya fırsatımız olmamıştı çünkü. Burada sivil muhafızlar karakolunda kamyonların durup resmi işlem yaptırmak zorunda olmadığını öğrenince moralimiz bir hayli bozuldu tabii. Böylece otostop yapmamız zorlaşmış oluyordu. Karakolda beklerken iki adam bir cinayet ihbarında bulunmaya geldiler. Biri maktulün oğlu, diğeri de talihsiz kurbanın çok yakın arkadaşı olduğunu iddia eden dönek bir mulatto yani melezdi. Cinayet birkaç gün önce işlenmişti ve her şeyin son derece esrarengiz biçimde gerçekleştiğini ileri sürüyorlardı adamlar. Baş şüpheli, adamların yanında bir fotoğrafını da getirdikleri bir yerliydi. Çavuş, elinde tutup bir süre incelediği fotoğrafı daha sonra bize doğru uzatıp, ''Bakın beyler, işte tipik bir katil suratı.'' dedi. İkimiz de onun söylediklerini başımızla onayladık, ancak dışarı çıkar çıkmaz Alberto'ya, ''Katil kimdi sence?'' diye sordum. İkimiz de aynı şeyi düşünmüştük. Katilin o mulatto olması ihtimali çok daha fazlaydı. Bizi götürecek bir kamyon beklediğimiz uzun saatlerde her şeyi bedavaya ayarlayabileceğini söyleyen bir adamla tanıştık. Adam daha sonra gerçekten de bir kamyon şoförüyle konuştu ve aynı şoför bizi aracın kasasına alarak götürmeyi kabul etti. Kamyonun arkasına birlikte tırmandıktan sonra yanımıza adamın şoförle sıkı bir pazarlığa tutuştuğu, onu böyle durumlarda normale aldığı 20 sole yerine 5 sole almaya ikna ettiği ortaya çıktı. Bizse 5 kuruşumuz olmadığını ve onun iyi niyetine rağmen bu parayı ödeyemeyeceğimizi söyleyince bu sefer de bizim yerimize para vereceğini söyledi. Çok şaşırdığımız halde adamın sözünün eri çıktığına tanıklık ettik. Gittiğimiz yerde bir de bizi evine davet etmesi ise artık hayal bile edemeyeceğimiz bir rüya gibiydi. Ama adam onu da yaptı. Gittiğimiz yol geçen seferkinden geniş olmasına rağmen yine de dardı. Fakat manzara harikaydı. Ormanın içinden ya da tropik meyve bahçelerinden geçiyorduk. Yolun sağındaki solundaki tarlalarda muz, papatya ve başka meyve ağaçları gördük. Deniz seviyesinden 1.000 metre yükseklikteki hedefimiz olan Oxapampa kasabasına varana dek inişli çıkışlı yollardan ilerledik. Oxapampa ayrıca karayolunun da sonuydu. Karakola gelip cinayet ihbarında bulunan Mulatto da bizimle birlikte yolculuk etmekteydi. Verdiğimiz molalardan birinde bize yemek ikram ederken kahve, papaya ve Peru'daki siyah köreler hakkında vaazlar çekti. Kendi dedesinin de bu kölelerden biri olduğunu ekledi daha sonra. Gerçi bunu açıkça gizlemeden söylemişti ama utandığı da belli oluyordu. Ne olursa olsun Alberto ile birlikte o iyiliğinden sonra onu arkadaşının cinayet zanlısı olarak görmekten vazgeçmiş durumdaydık. Umutlarımız tükeniyor. Ertesi sabah Buenos Aires'teki arkadaşımızın bize yanlış bilgi vermiş olduğunu ve annesinin uzun süredir Oxapampa'da yaşamadığını öğrendik. Fakat eniştesi orada yaşıyordu ve yükümüzü sırtlamak da ona düştü. İlk karşılama kelimenin gerçek anlamıyla harikaydı. Ardından bir de nefis yemek yemiştik ama sadece geleneksel Peru misafirperverliği yüzünden bu şekilde konuk edildiğimizi hemen anladık. Yine de açıkça kovulmadığımız sürece orada kalmaya karar verdik çünkü hiç paramız yoktu. Kim bilir kaç gündür aç bilaç geziyorduk ve yemek yiyebileceğimiz yer bu gönülsüz ev sahiplerimizin yuvasıydı. Ah o ne kadar güzel bir gündü. Nehirde doyasıya yüzdük, bütün dertlerimizi unuttuk, harika yemekler yedik ve nefis kahveden bol bol içtik. Fakat iyi şeylerin sonu çabuk gelir. İkinci günün akşamı mühendis, ev sahibimiz bir mühendisti. Çok da etkili olmayan fakat ucuz bir çözüm getirmişti. Bir karayol müfettişi bizi Lima'ya kadar götürmeyi teklif etmişti. Oraya nasıl gideceğimizi bilmediğimiz için bu teklife çok sevindik. Başkente gidip şansımızı denemek istiyorduk. Ama can simidi gibi sarıldığımız bu teklif Zoka'yı yuttuğumuzun da resmi oldu. O gece bir kamyonetin arkasına tırmandık. Yağmurun altında iliklerimize kadar ıslandıktan sonra şoför bizi sabahın ikisinde San Ramon'da bıraktı. O Selima'ya varıncaya kadar daha en az o kadar yol gitmemiz gerekiyordu. Şoför bize araç değiştireceğini söyleyip şüphelenmeyelim diye yanımıza muavinini bırakarak ortadan kayboluverdi. 10 dakika sonra da bu sefer muavin sigara alma bahanesiyle gitti ve geri gelmedi. Biz iki Arjantinli akıllı başından beri kendimizle dalga geçildiğini anlayıp sabahın 5'inde önümüzdeki kahvaltıyla kala kaldık. Dilerim bu şoför bize ettiği kötülüğün cezasını çeker. Aslında başından beri içimden bir ses onlardan kuşkulanmamı söylüyordu fakat o kadar nazik bir adamdı ki söylediği her şeye hatta gerçekten araç değiştireceğine bile inanmıştık. Şafaktan kısa bir süre önce ise birkaç sarhoşa rastladık ve muhteşem yıl dönümü numaramızı çektik onlara. Nasıl mı? Hemen anlatayım. 1. İkimizden biri Arjantinli olduğumuzu hemen ele veren bir şeyler söyler. Mesela içinde Ç geçen bir cümle kurar ya da başka bize özgü kelimelerle, aksanlarla konuşur. Kurban nereli olduğumuzu sorar ve çok geçmeden koyu bir sohbet başlamış olur. 2. Biz acıklı hikayemizi anlatmaya başlarız ancak fazla abartmamaya da dikkat ederiz. Hikayeyi anlatırken gözlerimizi uzaklara dikip hüzünle bakarız. 3. Sonra ben konuşmayı bir yerde keser ve Alberto'ya tarihi hangi günde olduğumuzu sorarım. Birisi tarihi söyleyince Alberto birdenbire farkına varmış gibi iç geçirerek şöyle der: "Şansa bak, aradan tam bir yıl geçmiş." Kurban bir yıl önce aynı gün ne olduğunu merak eder ve biz de ona yolculuğumuza bir yıl önce tam bugün başladığımızı söyleriz. 4. Benden çok daha utanmaz biri olan Alberto, derin derin iç geçirmeyi sürdürür ve umutsuz bir ses tonuyla şunları söyler: "Nasıl da çulsuz kaldık, görüyor musun Çe? Bir kutlama bile yapamayacağız." Bunları söylerken benimle konuşuyormuş gibi davranmaktadır. Kurban bunun üzerine aşka gelip hemen bize içki ısmarlamayı önerir. Biz de ona borcumuzu geri ödeyemeyeceğimizi söyleyerek itiraz eder ve kendimizi biraz naza çekeriz vesaire. Fakat aradan fazla zaman geçmesini de istemeyiz. Nitekim bir süre sonra içkiler söylenmiş olur. 5. İlk içkiden sonra ben bir tane daha içmeye yanaşmam. Alberto da benimle dalga geçmeye başlar. Kurbanımız bu duruma sinir olup ısrar eder. Bense içmeyi reddetmeye devam ederim ama bunun sebebini söylemem. Kurban ben durumu anlatana kadar inatla sormaya devam eder ve nihayet utanmışım da yüzüm kızarmış gibi yaparak Arjantin'de içki içerken mutlaka yemek yendiğini de söylerim. Bu planda ne kadar yiyeceğimiz, ne koparabileceğimizi düşündüğümüze göre değişir. Fakat bu teknikle başarısız olduğumuz da pek görülmemiştir. İşte bu numarayı San Ramon'da da denedik. Her zamanki gibi bol bol içki içip yemek yedik. Sonra bütün sabah midelerimiz guruldar bir halde nehrin kenarında yattık. Doğrusu harika bir yerde ancak yiyecek düşünmekten manzaranın keyfini çıkaramadığımızı fark ettik. Yakındaki bir çitin üzerinden taşan dallardaki portakallar gözümüzü döndürmüştü. Şölenimiz hızlı ama sonucu kötü oldu. Midemiz neredeyse tıka basa doldu, sonra ekşidi derken bir anda yeniden acıkmış olduğumuzu anladık. O kadar acıkmış durumdaydık ki içimizdeki son utanç kırıntılarını da yolun kenarına bırakıp yerel hastaneye gitmeye karar verdik. Bu kez nedense Alberto'ya bir tuhaflık gelmiş ve çok çekingen davranmıştı. Dolayısıyla doktorla aşağıdaki diplomatik konuşmayı yapmak bana düştü. "Doktor, hastanede bir tane bulmuştuk. Ben bir tıp öğrencisiyim, arkadaşım da biyokimyada okuyor. İkimiz de Arjantinliyiz ve çok açız. Sizden bize biraz yemek vermenizi istiyoruz." Bu doğrudan saldırı doktoru öylesine hayrete düşürmüştü ki bize genelde kendisinin yemek yediği lokantada bir öğün yemek ısmarlamayı bile kabul etti. Doğrusunu isterseniz yüzsüzlüğü abartmıştık. Alberto'nun utançtan yüzü kızardığı için ona teşekkür bile etmeden başka bir kamyon aramaya koyulduk. En sonunda bulmayı da başardık. Lima'ya gitmek üzere rahatça şoförün yanındaki yere oturmuştuk. Adam arada bir bize kahve ısmarlama nezaketini bile gösterdi. Gelirken bizi fazlasıyla korkutan daracık dağ yoluna tırmanıyorduk. Şoför de bize neşeyle geçtiğimiz her haçın hikayesini anlatmaktaydı. Derken yolun ortasındaki dev bir çukura girdiğini fark ettik. Oysa bir salak bile görebilirdim kocaman çukuru. Bunun üzerine onun araba kullanmayı iyi bilmediğini düşünmeye başladık ama basit bir akıl yürütme bile bu şüphemizin doğru olamayacağını söylüyordu. Deneyimsiz bir şoför olsaydı bu yollarda çoktan nalları dikmiş olurdu. Alberto dikkatle ve sabırla adamın hikayesini yavaş yavaş öğrendi. Adam bir kaza geçirmişti ve ona kalırsa bu kaza görüş yeteneğini de etkiliyordu. Çukurları görmemesinin nedeni buydu. Biz de ona bu mesleği yapmakta ısrar etmesinin kendi hayatı açısından ne kadar tehlikeli olduğunu, sadece kendini değil, yanında taşıdığı insanları ve yükleri de tehlikeye attığını anlatmaya çalıştık. Fakat adam inatçının tekiydi. Onun işi şoförlüktü, iyi maaş alıyordu ve ulaşması gereken yerlere sağ salim vardığı sürece patronu ona en ufak bir soru yöneltmeye kalkmıyordu. Ayrıca ehliyetini alabilmek için de çok para sarf etmiş, bir sürü rüşvet vermek zorunda kalmıştı. Kamyonun sahibi daha sonra yola bizsiz devam etti. Gerçi o bizi Lima'ya kadar götürmeye istekliydi. Bizden herhangi bir memnuniyetsizliği yoktu. Ama ben kamyonetin tepesinde oturduğum için polis kontrol noktalarına geldiğimizde saklanmak zorunda kalıyordum. Çünkü bu tür mallar taşıyan kamyonetlerde yolcu taşınması yasaktı. Şoförün o gün iyiliği tam üstünde olduğundan ayrılmadan önce Lima yolculuğumuza yetecek kadar yiyecek malzemesi bile satın aldı bize. Fakat oraya varmadan önce ziyaret etmek istediğimiz ama ne yazık ki durup kalmaya fırsat bulamadığımız bir madenci kasabasından geçtik. La Oroya deniz seviyesinden 400 metre yükseklikteydi. Maden ocağına bir göz atmak bile o kasabada hayatın ne kadar çetin şartlarda sürdüğünü anlamaya yeterliydi. Madenin uzun bacaları her şeyi kuruma bulayan kara bir duman püskürtüyordu. Sokakta gördüğümüz madencilerin yüzleri bile her şeyi monoton bir griye boğan asırlar kadar eski dumanın hüznüyle kaplıydı. Hava hala aydınlıkken yolun en yüksek noktasından geçtik. O sırada artık deniz seviyesinden 4853 metre yukarıdaydık. Hava gündüz bile buz gibi soğuk oluyordu. Yolculuk battaniyemize sarınarak bir süre akıp giden manzarayı seyrettim. Aklıma gelen bütün dörtlükleri mırıldandım ve kamyonetin motorundan çıkan ninniyi dinledim. O gece şehrin hemen dışında uyuduk. Ertesi sabah da erkenden Lima'daydık. 10. ayrımın sonu, sayfa 143.